Ayrım 19.
Sayfa 202. İkinci tümen haberleşme güçlükleri nedeniyle Şeria Nehri'nin doğusuna çekilme emrini alamamıştı. Kılavuzluk eden yerliler keşif kollarını yanlış yönlere götürüp esir olmalarına neden oluyorlardı. Yolunu kaybeden telgraf bölüğü İngilizlere esir düştü. Telsizler daha önce yok edildiğinden haberleşme olanakları ortadan kalkmıştı. 11. tümen çekilme emrini Tobaz'da aldı, kuşatıldı ama kuşatmayı yararak çekilmeyi sürdürdü. Tobaz'dan doğuya, Şeria Nehri'ne doğru yola koyuldu. Şeria Nehri yakınında Cerze'de müttefik süvarileriyle çarpışmalar devam etti. Çanakkale'den sonra Anzakları tekrar ama bu defa at sırtında görüyorlardı. Anzaklar burada Gelibolu'daki gibi denizle dağlar arasında sıkışmış da değillerdi. Her şey Anzak süvarilerinden yana gibiydi. Gece yürüyüşüne devam ediyoruz. Çok yorulmuştuk. Bir yerde mola verildi. Yere oturur oturmaz yanımdaki arkadaşla hemen uyumuşuz. Bir an uykudan sıçradım. Bir de ne göreyim? Etrafta kimse yok. Yanımdaki arkadaş hala uyuyor. Hafif ay aydınlığı var. Arkadaşı uyandırdım. Birkaç kişinin uzağımızdan geçtiklerini gördük ve onlara bağırdık. Kıtamız nereye gitti diye sorduğumuz zaman yarım saat evvel gittiklerini söylediler. Bunun üzerine var kuvvetimizle koşmaya başladık. Ortalık iyice aydınlandığı zaman kıtamıza yetiştik. Hemen onbaşı ve çavuşları yakaladım. Bu ne hal? Bizi neden uyandırmadan gittiniz diye sorduğum zaman biz sizi hareket ederken uyandırdık. Hatta ayağa bile kalktınız. Gece karanlığında yanımızda olup olmadığınızı fark etmedik dediler. Demek ki biz uyanıp ayağa kalktıktan sonra yorgunluktan tekrar oturup uyuyup kalmışız. Teğmen İbrahim Sorguç. Tümenlerde top başına 10, makineli tüfeklerde 1000 mermi kalmıştı. Su ve yiyecek yoktu. Bu sırada tümen ve alay komutanları kolordu komutanının yanına giderek savaşa son verilmesini istediler. Kolordu komutanı İsmet Bey, İnönü, teslim olmanın askeri namusla telafi kabil olamayacağını bildirdi. Komutanlar mazbata, tutanak yapmaya kalkıştılar. Kolordu komutanı bu harekete karşı da böyle bir mazbatayı getiren zatı kendi tabancamla öldürürüm diyerek tartışmaya son verdi. 24 Eylül 1918 Şeria Nehri Batı Kıyısı. 11. tümenin bağlı olduğu kolordu 24 Eylül sabahı nehrin batısını tutan müttefik süvarilerini yararak karşı yakaya geçmeye karar verdi. Türk kolordusu 6 günlük çekilme boyunca verdiği kayıplara karşın düzenini büyük ölçüde korumayı başarmıştı. Süvari birlikleri kanatları koruyor, levazımlar da az da olsa birliklere yiyecek bir şeyler sağlıyordu. Yaralılar geride terk edilmiyor, arabalarına bindirilmiş olarak ana birlikleri izliyordu. Yetersiz de olsa sağlık hizmetleri sürmekteydi. Öğleden sonra konak yerinden harekete geçildi. 11. tümen sağda, 1. tümen solda, iki kol halinde yürüyorlardı. Birlikler savaşarak geçide doğru ilerlediler. Araba tekerleklerinin iç bayıltan, iniltiyi andıran gıcırtısı dışında tam bir sessizlik ve suskunluk içinde ilerleme sürdü. Askerler konuşulacak her şeyi tüketmiş gibiydiler. Belki de kendilerini bekleyen nehri geçmenin güçlüğünü sezmekteydiler. Bitkin askerlerin başları öne düşmüş, çoktan parçalanmış çarıklardan fırlamış yorgun ayaklar artık yürümüyor, sıcak çöl kumunda sürükleniyordu. Kilometrelerce uzayan ve onları izleyen toz bulutu içinde terk edilmiş kırık dökük arabalar, toplar, at ve katır ölüleri arasından geçtiler. Çevrelerinde düşman ve bunlardan başka bir şey göremiyorlardı. Avustralya atlı birliklerinin nehir geçişini engellemek için aldıkları önlemler yetersizdi. Onlar da ana menzillerinden kilometrelerce uzağa düşmüşlerdi. Cephane ve gıda ikmalleri neredeyse durmuştu. Yaralılara bakılamıyor, daha sonra sağlık merkezine götürülmek üzere nöbetçiler eşliğinde geride bırakılanlar yerli halkın saldırısına uğruyor. Basit bir soygun amacıyla başlayan çatışmalar ağır kayıplarla sonuçlanıyordu. Atları için yiyecek taşıma olanakları yoktu. Atlar çölde bulabildikleri sararmış ot ve diken kalıntıları ile yetinmek zorundaydılar. Eylül sonuna yaklaşılmış olmakla birlikte sıcaklık azalmamıştı. Avustralyalı süvariler Çanakkale'deki gibi bir kere daha gömleklerinin kollarını kesip kısalttılar. 6 günden beri at sırtındaydılar. Çoğu geceler birkaç saatlik tedirgin bir uykuyla yetişmişlerdi. Yol ve yön bulma konusunda Türkler kadar şanslı değillerdi. Yerli kılavuzlar küçük birlikleri soygun amacıyla ıssız yerlere çekiyor, onlara zaman kaybettiriyordu. Güçlükler her gün her iki taraf için artıyordu. Müttefik süvarilerin ateşi altında önce Türk süvarileri, sonra piyade alayları parça parça nehre yaklaştılar. Birkaç gün önce aynı yerden geçmiş olan karargah birliğinin ip ve sallarla kurduğu düzenek Avustralyalı süvariler tarafından bozulmuştu. Kısa bir çatışmadan sonra geçişi engellemekte olan Avustralyalı süvariler kuzeye doğru ateş menzili dışına çekildi. Geçişi izlemeye başladılar. Bu geçişi engellemek için destek birliklerini bekliyorlardı. 11. Tümen'in ana birliği nehre yaklaştığında bir köprü başı tutulmuştu. Teldirel Amar yakınında geçiş başladı. Daha önce nehri geçmiş olan karargah birliğinin kullandığı yöntem uygulandı. Nehrin yürüyerek geçmeye elverişli yerleri arandı. Kenarlarda bir hayli sığ olan nehrin tabanı yer yer çamurdu. Askerler buralarda kayıp suya yuvarlanıyor, çamura saplanıyordu. Nehrin ortasında kısa bir bölümde ise sular boylarını aşıyordu. Ağır akan nehrin suları yukarı kısımlardan kopup gelmiş veya ilk geçişte kıyılara takılmış savaş kalıntılarıyla örtülmüştü. Geçişi bunlar da güçleştiriyordu. Saptanmış olan birkaç geçit yerinin başında bir kargaşa ve itişme yaşanıyor, askerler nehrin sularına yuvarlanıyor, çamurlu sığ sularda çırpınıp duruyorlardı. Bağırmaktan sesleri kısılmış bölük komutanları nehir boyunca aşağı yukarı koşuyor, düzeni sağlamaya ve korumaya çalışıyorlardı. İstihkam birlikleri bulabildikleri yüzebilen her türlü malzemeyi, tahtaları, parçalanmış araba tekerleklerini, nehrin kenarındaki cılız ağaçları birleştirip halatlarla bağlayarak sallar yapıyorlardı. Bu itiş kakış içinde yüzme bilen birkaç asker, üzerlerinde yalnız paçalı uzun donları kalıncaya kadar soyundu. Palaskaları ile bağlanmış elbiseleri, tüfekleri başlarının üzerinde nehre atladılar. Birkaç yerde karşıdan karşıya halatlar uzattılar. Bu halatlara tutunarak geçenleri, geçiş sırasında suya yuvarlananlara yardım ediyorlardı. Derme çatma oluşturulan iplerle çekilerek karşıdan karşıya geçen sallar ise, ancak yaralıları, malzemeyi, artta kalan birkaç makineli tüfek ve topu taşıyacaktı. Daha yukarıdan akıp gelen odun, kütük, tahta parçaları, at ölüleri, nehrin iki yakası arasına gerilmiş halatlara takıldı. Birinci halat gerildi ve baskıya dayanamayarak kısa sürede koptu. Ona tutunmuş olan askerler halatla birlikte iki yana savruldular. Halatı parçalamış olan kalıntı malzeme yüzerek mavnalara bindirdi ve onları önüne katarak ağır akışına uygun sürüklemeye başladı. Geçişi engelleyen bu malzemenin kenara çekilmesi, temizlenmesi saatler aldı. Geçiş tekrar başladı. Bütün çabalara rağmen ateş altındaki geçişte bir düzen sağlanamıyordu. Nehir atlar, arabalar, el ele tutuşarak geçmeye çalışanlarla dolmuştu. Bu arada her iki tümenin yan kanatlarında çarpışmalar sürmekteydi. Nehrin diğer yanındaki köprü başı da müttefik süvarilerinin baskısı altındaydı. Tümenler üç yandan kuşatılmış gibiydi. Anzak süvarileri hızla yaklaşıyor, Türklerin ateş menziline girmeden yaylım ateşi açıyor, gene hızla uzaklaşıyorlardı. Bu ateş birliklerde telaş ve paniğe yol açmaktan öte bir kayba neden olmuyordu. Havanın kararmaya başlamasıyla üzerlerindeki baskı azaldı. Sallarla geçiş gece boyunca sürdü, doğu yakasındaki köprü başı güçlendi. Plan gereği 11. Tümen, karargahı ile birlikte Şeria Nehri'nin doğusuna çekiliyordu. Süvarilerin bir bölümü bir gün önce köprü başını tutmak için nehri geçmişlerdi. Şafak'la birlikte kalanlar da atlarını suya sürdüler. Atlarının sırtında nehri kolayca geçtiler. Gün ağarırken nehrin batı yakasında tek bir alay kalmıştı. Müttefik süvarilerinin uzaktan ateşleri başladı. Askerler arasındaki telaş paniğe dönüşmüştü. Askerler bulabildikleri her şeyin arkasına saklanıyor, tutunacak bir ağaç parçası bulanlar kendini suya atıyordu. Yüzme bilmeyenler suda çırpınıp duruyordu. Sonunda subaylar düzeni sağladı. Kurulan makineli tüfek ve mevziye giren askerler çekilmeyi koruma altına alabildiler. Öğleye doğru sıcaklık giderek arttı. Terden gömlekleri sırtlarına yapılmış askerler çaresizce geçiş sırasının kendilerine gelmesini beklemeye başladılar. Bu umutsuz bir bekleyişti. Sayıları azalınca Anzak süvarilerinin üzerlerine saldıracağını biliyorlardı. Daha önce karargâhta yaşanmış olan teslim olma tartışması onların da kulağına gelmişti. Komutanı ona soyunmasını ve geçmekte olan süvarilerden birinin atının kuyruğuna tutunmasını söyledi. Öyle yaptı. Önce boğazına kadar çamurlu sulara daldı, süvariyi izledi. Su boyunu aştığında atın kuyruğuna tutundu. Yüzmekte olan atın bir tepki göstermesi olanaksızdı. Karşı kıyıya vardığında kendini toprağa attı. 4 yıldan beri savaşın ve tehlikenin her türlüsüne çatmış olan 11. Tümen ve onun bir askeri daha yaşama şansını yakaladı. Dönüp geriye baktığında askerlerin geçişinin yavaşlamakta olduğunu gördü. Anzak süvarileri hızla yaklaşıyor, 71. alayın artçı olarak bırakılan bir taburu teslim olmaya hazırlanıyordu. Çanakkale'den beri birlikte oldukları topçu erleri, nehrin batı kıyısında terk edilen topların kamaları kuma gömülür veya suya fırlatılırken gözyaşlarını tutamadılar. Namluları son bir defa okşayıp arkalarına bakmadan nehir kenarına yöneldiler. Nehrin batı yakasında kalan, nehri geçme ve kurtulma umudu kalmamış olanlar, binbir güçlükte sürüklenerek getirilmiş topların kamalarını söküyor, nehre atılıyorlardı. Bu topları nehirden geçirmenin ve hızlı çekilme sırasında birlikte götürmenin olanağı kalmamıştı. Gene de birkaç hafif topsala yüklendi, üzerine yığılan ve kenarına tutunan askerlerle salın dengesi bozuldu ama güçlükle de olsa sal karşı kıyıya çekildi. Süvari birliklerinin atları dışında taşıma amacıyla kullanılan bütün atlar, develer, topları çeken katırlar toplandı. Müttefiklerin eline geçmemesi için bunların vurulması gerekiyordu. Ama ne onları vuracak güçleri ne de yeterli mermileri vardı. Topçular için yemlerini bile paylaştıkları atlarını vurmak güçtü. Bütün hayvanlar başıboş çöle salındı. Artçı birliğin savunması kısa sürede kırıldı, onlar silah bıraktılar. Kuzeyden sallarla gelen bir müttefik müfrezesi nehrin batısında kalan son artçı birliğini esir aldı. İngilizler bizi Şeria Vadisi'nde çevirip esir aldılar. Seydi Beşer dedikleri yerde 3 sene esir kaldık. İngilizler esirlikte iyi baktılar bize. 1 sene hastanede hasta yattım. Gözlerim rahatsızlandı. Kanlı basur oldum. Mehmet Sanlı. Bir emir geldi. Ayağa kalk dediler. Hay Allah, ayağa kalkılır mı? Gavur bir de ateş açarsa kimse kalkmıyor. Bir zabit kalktı. Ben kalktım. Beni tanıyorlar mı dedi. Ben de Mangaya dedim ki kalkın be. Kalktık, elleri kaldırdık, başımıza koyduk. Tabancalarımızı filan gömdük kuma. Geldi gavurlar. Kolları çıplak, kara yüzlü gavur geldi önümüze. Dişleri parlıyor, bembeyaz. Fakın German diyor. İri, çok iri adam bu Hintliler. Yarısı Müslüman, yarısı ateşperest. Fakın German diyor. No, Müslim. Soldier, Müslim. Finish German. 1 saat kadar ayakta tuttu. Tetik elinde emir bekliyormuş. Geldi İngiliz kumandan. İndirin ellerinizi rahat dedi. Götürüyorlar bizi acaba nereye? Epey gittik, bir yere geldik, oturduk. Su verdiler, peksimet de verdiler. Geldik, köprüyü geçtik, bastık Mısır toprağına. Tek tek sıra yaptılar bizi. Mendillerimizi serdik yere, neyimiz varsa boşalttık içine. Bir masa önündeyiz. Kağıt ve sarı liraları alıyorlar. Bir zarf veriyor, bir numara veriyor. Zarfa numaraya yazıp sandığa atıyor. İngiliz. Ben de para mara yok, geçtim. Numara verdiler. Hepimiz çırçıplağız. Bir koca fıçı, beyaz su var, ayran gibi. Asit fenikmiş. Geldi bana sıra. Koman dedi. Girdim fıçıya, çıktım. Kart bir gavur fıçının başında. Elinde bir kıl fırça bekliyor. Bir apış aranı, bir de koltuk altlarını fırçalıyor. Sonra bir çadıra girdik, urba giyiyoruz. Osman Ertaş. Müttefik süvarileri, geçişten sonra da yorgun tümenleri rahat bırakmadı. Sürekli saldırılarla kuzeye doğru çekilmeyi güçleştiriyorlardı. Tümen bundan sonra 50-60 kilometre kuzeydeki ilk menzile kadar yiyeceksizdi. Erlere daha önce dağıtılan dışında mermileri yoktu. Zorlu çekilme sırasında savunma bu mermilerle ve kurtarılmış birkaç makineli tüfek ve topla yapılacaktı. 11. tümenin nehri geçebilen şanslıları 24 Eylül akşamı geçit yerine 18 kilometre uzaklıktaki Aclun'a vardılar. 46. 15 Eylül 1918'deki Nablus Meydan Savaşı'ndan önce sıtma ve dizanteri orduya büyük kayıplar verdirmişti. Erlerin yazlık elbiseleri, çoğunun çamaşırları yoktu. Yıpranmış kışlık elbiseler içinde, çöl sıcağında büyük güçlükler içindeydiler. Yiyecek ve su yetersizliği ordunun peşini hiç bırakmamıştı. Halep'te beni hastaneye gönderdiler. 15 gün sonra taburcu oldum. Makineli tüfek bölüğüne verdiler. Atlarla beraber arpa yiyoruz. Ceplerimizde saklıyoruz arpaları. Başka yiyecek bir şey yok. Ben fenalaşmışım. Beni tekrar Halep'te hastaneye getirmişler. Bir de gözümü açtım hastanedeyim. Kendimi bilmiyorum. Halep'ten aldılar bizi Mersin'e getirdiler. Bu 9 ay içinde çok zorluklar, sıkıntılar çektik. Sevkiyatla İstanbul'a geldik. Mersin'den İstanbul'a gelirken köydeki çobanımız da yanıma düştü. O da askermiş oralarda. İstanbul'da bir akşam kaldık. Sabahleyin tayın aramaya çıktık bizim çobanla. Caddede gidiyoruz. Çoban bana biraz ilerimizdeki bir faytonu göstererek dedi ki, İbrahim ağa, şu faytonun içindeki babana benziyor. Babam nereden gelecek buraya dedim ben. Hele hele bak dedi. Yolda giden askerleri aralayarak 100 metre filan gittik. Yaklaştık faytona. Bir de baktım babam. Osman Efendi var yanında. Çanlı. Baba diyeceğim dilim sıkıştı. Osman Efendi. Ne be oğlum dedi. Söyleyemedim. Osman Efendi. Ne var be oğlum dedi tekrar. Bu ba diye bağırdım. Babam bir baktı. Kimsin sen? İbrahim. Dolaş. Oğlum biz seni öldü biliyoruz. Ben sordum. Neden geldin buraya? Enişteni aramaya geldik. İbrahim Yılmaz.
Gazze'den beri 6 aydır sürmekte olan savaş sonucunda 500-600 kişilik taburların mevcudu, savaş kayıpları, hastalıklar ve firarlar nedeniyle 150-200 kişiye inmişti. Savaştaki Alman birliklerinin durumu da farklı değildi. Sevgililer, şu anda Rasimo'ya geldik, çekiliyoruz. İngiliz Hama'ya doğru büyük bir manevra yaptı. Önce bombaladı ve ağır bir baskı kurdu. Süvarilerimizle ve kendi askerlerimizle ilişkimiz kesildi. En kötü ihtimalle Beyrut'a çekileceğiz. Hayfa, 18 Eylül 1918. Durum daha da kötüye gidiyor. Daha esir düşmedim. Oğlunuz Otto Ungerer. Riyak, 30 Eylül 1918. 26 Eylül 1918, Erbit, Muzeyrip. 11. Tümen, 26 Eylül günü kol orduyla birlikte kuzeye döndü. Erbit, Muzeyrip yönünde ilerledi. Erbit, orduların gıda stoklarının bulunduğu bir menzil noktasıydı. Günlerden beri açlıktan sürünen birlikler, burada kavurgayla bile olsa karınlarını doyurma olanağını buldular. Bu çekilme sürecekti. Halep'in kuzeyine kadar hiçbir yerde tutunamayacaklardı. Çekilme boyunca çatışmalar ve kayıplar devam etti. Orada olduğumuzun farkında değillerdi. Yüzer kişilik gruplar halinde geldiler. Yol yüksek tepelerin arasından geçiyor, sonra bir köprüye geliyordu. Onların köprüyü geçmelerine izin verecek, sonra esir alıp silahsızlandıracaktık. Onları Türklerle birlikte Almanlara esir alıp mallarına el koyduğumuzda ağzımızda sigaralar, elimizde tüfekler, çete gibiydik. Ben pek çok demir haç ve başka madalyalar aldım. Bu arada binlerce Türk lirası ve pul, şampanyaları da vardı Almanların. Bir çift kaliteli dürbün, su geçirmez muşamba elbiseler, bir çift de havlu. He Stepan. 27-30 Eylül 1918 Şam yolunda. Şam'a doğru yürüyüş devam etti. 29 Eylül sabahı Şam'ın güneyindeki Artuz yakınındaki tepelerden Şam'a doğru çekilmekteydiler. Uzun çöl yürüyüşleri gündüz sıcaktan, geceleri ise Arapların saldırılarından dayanılmaz olmuştu. İngilizler tekrar hücum ettiler. Bozulduk, geri çekildik. Almanlar orada nehir üzerine bir köprü kuruverdiler de o köprüden geçtik geri çekilirken. Şam'a doğru geri çekiliyoruz. Şam'da esir düştük. İngilizler Şam'ı kuşatmış, bizi öyle esir aldı. Şam'da bir açlık, bir açlık. Ekmek yok, aş yok. Ali Demirel. Orduda bulunan çok sayıdaki Alman askerlerden yolunu kaybetmiş biri çekilme sırasında 11. Tümen askerlerine katıldı.
Askerlerin adını, dilini bilmedikleri bu yabancı ile paylaştıkları kader ona göz kulak olmalarını gerektiriyordu. İşaretle anlatmak istedikleri şeyleri pek de anlatamadan sadece karşılıklı güldüler. Alman madalyası vardı bende. Nablus'ta verdiler bize madalyayı. 10 kişi kadar vardık. Bir paşa mıydı? Zabitlerden biri miydi? Kimine 5 lira veriyorlar, kimine Türk madalyası, kimine Alman madalyası. Ben dedim ki, efendim bana para verin 5 lira. Metelik yok. Ne yapayım bu madalyayı? Dediler bu daha kıymetlidir. Kaldı madalya bende. İngilizler esir alınca bizi Gazze'ye götürdüler. Bir sene kadar esir kaldım orada. O madalyayı takmadım köyümde. Göremediler konu komşu. Görselerdi bir, esir olunca İngilizler aldılar madalyayı benden. Yazık, kimin üzerinde ne varsa aldılar. Hüseyin Sürek. 29 Eylül akşamı birlikler Şam'ın güneyine vardılar. Kunaytara'dan gelen müttefik atlı kol ordusu da Şam'a yaklaşıyordu. Türk ordusundaki bir grubun komutanı Rıza Paşa, daha önce emekli olmuş sonra tekrar orduya alınmış bir Arap idi. Rıza Paşa'nın İngilizler tarafına geçmesi üzerine müttefik süvarileri Türk kuvvetlerinin büyük kısmından önce Şam'a ulaşmıştı. Bu nedenle Şam ve çevresindeki zorlu çarpışmalardan sonra 11. Tümen Şam'dan akşama yakın geçti. Yol boyu dizilmiş çarşaflı kadınlar ellerini kollarını sallıyor, kimisi Türkçe, kimisi de Arapça, Türk askeri nereye nereye diye bağırıyorlardı. Belli ki bu bir uğurlama değildi. Bu serzenişin arkasında bir alay mı, üzüntü belirtisi mi olduğunu anlayamadılar. Bu ayrılış Denizli'den ayrılışlarından da farklıydı. Erkekler ortalıkta görünmüyordu. Kadınlar kendilerine küçümseyen gözlerle bakıyorlardı. Bu bakış bütün sokaklara yayıldı, askerleri de etkiledi. Başlarını çevirdiler, gözlerini bu bakışlardan kaçırdılar. Halk Türklere altın karşılığında bile yiyecek satmıyordu. Hastalar için yiyecek temin edilemiyordu. Ana birlikler şehirden ayrılınca yerli halk artçıların üzerine damlardan ve pencerelerden ateş etmeye başladı. Yere düşenler bir sedyeye konuyor veya güçlü birinin sırtına yükleniyordu. Taşınamayan yaralı artçıları Şamlıların insafına bırakarak 1 Ekim günü kenti terk ettiler. Humus Hama yoluyla Halep'e doğru çekilme sürecekti. 1 Ekim 1918 günü de İngilizler Arap ordusunun öncülüğünde Şam'a girdiler. Şehir belediyesi İngiliz ve Arap kuvvetlerini kurtarıcı ve müttefik sıfatıyla karşıladığı için bir resmi teslim işlemi yapılmadı. Yavaş yavaş cepheden geriye doğru muazzam ve silahlı kaçak hadiseleri başladı. Bunlara kimse mani olamıyordu.